Ayrım 28.
Çocuğun ateşi çıkmaya başlamıştı. Önce hafif bir titreme gelmişti. Burhan parkalardan birini bacağının altından alıp üstünü örtmüştü. Sonra uykuyla uyanıklık arasında gidip gelmeye başlamıştı Fiko. Uyanık olduğu zamanlarda anlat dayı diyordu. Geceyi kazasız belasız sona erdirmeye çalışan Şehrazat gibi masalını uzata uzata ayrıntılarla süsleye süsleye anlatıyordu Raif. O yorulduğunda Burhan başlıyordu anlatmaya. Sanki susarlarsa anlatacakları biterse Fiko da bitecekti. Sanki her üçünün arasında Bosna tarihine ilişkin bir büyü olmuştu. Anlat dayı, anlat baba. Onlar anlattıkça sesleriyle hayata bağlanıyor gibiydi çocuk. Onlar anlattıkça ecel ambulansın kapısından içeri uzatamıyordu başını. Hep anlatıyorlardı. Fiko yarı uyku yarı baygınlık içinde tarihin labirentlerinde gidip geliyordu. Osmanlı akıncıları at koşturuyordu Balkanlarda. 1350'lerden itibaren Trakya'yı Bulgaristan'a aşıp geliyorlardı akın akın. Sırplar, Boşnaklar, Macarlar, Hırvatlar karşı koymaya çalışıyordu akıncılara. Gidiyor ama her bahar daha da güçlenerek geri dönüyorlardı. Fiko çekiyordu orduların başını. Kılıcı elinde, atının üstünde dört nola koşuyor, koşuyordu Kosova'da. Kah o tarafta, kah bu tarafta savaşıyordu. Bosna toprakları, Viş Bosna dolayları bir Macarların, bir Osmanlıların eline geçiyordu. Boşnaklar, Macarlarla Osmanlıların arasında bunalıyordu. Yalın kılıç Osmanlı akıncıları birden gümüş miğferleri, çelikten örülmüş zırhlarıyla Haçlı ordularına dönüşüyordu. Yine savaşıyordu Fiko. Bu kez de Haçlılara karşı savaşıyordu. Savaş hiç bitmiyordu. Durmaksızın akıyordu kan. O kadar çok akıyordu ki Milaşka önce pembeye dönüşüyor, sonra kıpkızıl oluyordu. Burhan sigara tabakasına sardığı gazlı bezi tüm gücüyle bastırıyordu yarasını oğlunun. Raif fanilasını çıkartıp mataradaki suyla ıslatıyordu Fiko'nun ateşten yanan alnına koymak için. Fiko elinde kılıcı atını koşturuyordu. Anlat dayı, anlat baba. Raif anlatıyordu. Anlatırken gözyaşları yanaklarından sessizce yuvarlanıp ağzına giriyorlardı. Tuzun tadını alınca fark ediyordu ağladığını ama susmuyor, anlatmaya devam ediyordu Raif. Son Boşna Kralı Stefan Tomaşeviç, Papa'ya mektup üstüne mektup yazıyor, Osmanlıları durdurmak için Venedik'ten yardım talep ediyordu. Mezhep ayrılığının önemsiz ayrıntıları yüzünden üstlerine defalarca yollanan Haçlı orduları bu kez hiç gönderilmiyordu. Kral her gün dua ediyordu kilisenin mihrabında, kendini Osmanlı'dan kurtaracak nal seslerini duymak için. Stefan Tomaşeviç hiç gelmeyecek orduları bekliyordu boşuna. Burhan'ın dudakları kıpır kıpırdı. Oğlunu kurtarması için Tanrı'ya sessizce dua ediyordu içinde. Fatih Sultan Mehmet'in askerleri 20 Mayıs 1463'te Bobovaç'ta Boşnak Kalesi'ni aldıktan sonra Boşnak Kralı kuzeye doğru kaçarken ellerini göğe kaldırmışsa dua ediyorlardı birazdan. Seslerini gökyüzünde ilahi bir koro gibi yükseliyordu. Bir çığır açılıyordu Bosna'da. Kilisenin mezaliminden illallah demiş Boşnaklar, sevecen, hoşgörülü, filozof dervişleri bağırlarına basıyordu. Dini inançları yüzünden öldürülmek, kesilmek, yağma edilmek, işkence yoktu. İnanamıyorlardı duyduklarına. Osmanlı Sultanı dinlerine karışmayacaktı. Vergilerini versinlerdi, Osmanlı ordusuna asker yetiştirsinlerdi. Bosna nehrinin tüm kolları pırıl pırıl parlıyordu güneşin ışınlarıyla altın gibi. Fiko, Milaşka'nın altın rengi sularında hiç durmadan yüzüyordu. O kulaç atarken sularda Anadolu akın akın iniyordu Balkanlara. Karaman Beyliği yörelerinden, Tokat'tan, Mardin'den, Konya'dan geliyorlardı. Konyarlar, Akkoyunlular, Karadeniz'in kuzeyinden Peçenekler. Balkan toprakları İlyalılardan sonra Slav ve Macar ırkının yanı sıra Anadolu Türküyle de herçimerç oluyordu. 400 yıl içinde tam 240 Osmanlı valisi düşün hele yeğen diyordu Raif. Fiko ateşler içinde düşünüyordu. Önce Osmanlı'nın kulu, sonra bir tür efendisi olan ve sonunda Osmanlı'nın eliyle boğulan Boşnak Yeniçerileri düşünüyordu. Müslüman Boşnak beyleri dillerini, geleneklerini, yazılarını değiştirmiyorlardı. Osmanlı'nın yolladığı paşaların Osmanlı tarafından kurulan Bosna Sarayı'da yaşamalarına bile izin vermez oluyorlardı. Sadece haftada bir gece, tek bir gece misafir ediyorlardı Bosna Saray'da valilerini ve sonra 80 kilometre uzaktaki Travnik'e yolluyorlardı. Hiçbir işlerine karışmadan uzakta oturmaları için. Efelenmeye, itiraz etmeye kalkanlar ya da idareyi eline almaya yeltenenler hemen sultana şikayet edip geri yollanıyorlardı. Boşnaklar kimseden emir almıyorlardı. Yeniçeri ocağının kaldırılmasını kabul etmiyor, isyan üstüne isyan çıkarıyorlardı. 3. Selim'in ve 2. Mahmut'un reform hareketlerine karşı çıkıyor, modernleştirilen ordunun üniformalarını giymeyi reddediyorlardı. Fiko inliyordu uykusunda. Tüm Avrupa'da feodal sistem çökerken, yüzyılların içinde efendilerinin efendisi konumuna gelmiş Boşnak beyleri direniyordu. Yeniçeriler ve Boşnak soyluları karşı koyuyordu her türlü yeniliğe ve sultana. İsyanlar çıkıyordu. Bir onların, bir sultanın orduları hedef oluyordu. Yeniliyordu Yeniçeriler. Kırmızı, sarı, siyah çizmeleri, bol mavi şalvarları bir tarafa, cennet kuşları işlenmiş uzun keçe külahları öte yana düşüyordu. Ocaklarını vermemek için başlarını veriyorlardı. Birkaç ay sonra 1828 yılının Temmuz'unda yine toparlanıp ayaklanıyorlardı. 3 gün 3 gece kıyım yapıyorlardı gafil avlanan düşmanlarına. İntikamları öylesine korkunçtu ki 1850 yılına kadar sürüyordu dehşeti. Bir süre yaprak kımıldamıyordu Bosna'da. Ve sonunda onu baş tacı yapan, ona en büyük imtiyazları tanıyan, en geniş hakları veren Osmanlı'nın eliyle silinirken tarihten efendisini de bitiriyordu Bosna kendiyle birlikte. Bosna ve Osmanlılar birbirinin kucağında can çekişen iki sevgili gibi ard arda tükeniyordu. Raif, çocuk kendinde değil, sus artık. Çocuk kendinde değildi. Çocuk gidiyordu. Burhan ne yapacağını bilemez haldeydi. Ambulanstan inmiş, ilaç çantasını olduğu gibi yere, toprağa boşaltmış, karıştırıp durmuş, birini alıp ötekini bırakmıştı ilaç kutularının. Üstlerini okuyup okuyup fırlatmıştı. Hepsini tek tek elden geçirip yapacak bir şey olmadığını gördükten sonra yine ambulansa binmiş, oğlunun başını dizlerine çekip oturmuştu. Kafasını cama dayamış, Fiko'nun ateş gibi yanan alnını, saçlarını okşarken bir taraftan da yaşamı sorguluyordu. Kendilerine sunulan 70-80 yıllık ömrün ilk ve son onar yılı, çocukluğun bilinçsizliği ve yaşlılığın çaresizliği içinde geçtiğine göre, ellerinde kalan 50 yılı itişip kakışarak, dövüşerek, sonra da dövüşmenin getireceği yıkıntılara ve kayıplara hayıflanarak heba etmek için mi dünyaya yollanmıştı insanoğlu? Bogomil, Hristiyan, Musevi ya da Müslüman ne olursa olsun ne biçim bir kaderdi insanoğlunun ki? Sonra başka şeyler düşünmüştü. Uzun süren bir suskunluktan sonra nihayet konuştuğunda, "Biliyor musun Raif?" demişti Burhan. "Bu çaresizliğe bir son vermemiz lazım." "Fiko'yu akşamı beklemeden ormandan geçirelim mi?" diyorsun. "Yok, şu andan söz etmiyorum ben. Demin halimizi düşünürken bir şimşek çaktı kafamda. Abluka altındaki şehirden bir çıkış yolu bulunamaz mı? Herifler dağlara hakimler enişte. Yolda yürüyeni siniperlerle vuruyorlar." Yerin üstünde evet ama yer altından inilirse. Ne demek istiyorsun? Bir tünel. Bir tünel kazılacak olursa tek çıkış noktamıza doğru. O zaman gıda ve ilaç sevkiyatı yapılabileceği gibi yaralılarımızı da kurtarabilirdik. Şimdi tünel mi kazalım enişte? Şu andan söz etmiyorum ben. Bu tünel fikrini geliştirmek lazım. Raif, Burhan'ın oğlunu bu badireden çıkarabilmek için canını vermeye hazır olduğunu biliyordu. Soğukkanlılığını kaybetmemesi şartıyla belki mümkün olabilirdi kurtuluş ama adam gücünü yitirmiş saçmalamaya başlamıştı. Tünelmiş, cevap bile vermemişti. Bir süre önce gördüklerini sandıkları araç yaklaşıyordu. Başını doğrultmuştu dayadığı yerden, kıvrıla kıvrıla yükselen yolun ta en aşağılarından toz bulutunun bir hayal değil de gerçek olduğunu görmek için. "O araç tırmanıyor yukarıya enişte," demişti Raif. "Sanırım bir cip bu. Çok da hızlı geliyor olmalı. Bu kadar toz çıkardığına göre." Nefeslerini tutup beklemişlerdi. Fiko acıyla buruşturmuştu yüzünü. Kımıldanmıştı babasının kucağında. Fiko'nun alnına koydukları fanilayı yeniden ıslatmış, şakaklarını ovmuştu Raif. "Ateşi düşürebilseydik," demişti Burhan. Yüzü bembeyazdı. Şeytanla pazarlığa hazırdı oğlunun hayatı için. Ama bu dağ başına şeytan bile uğramıyordu nicedir. Şeytan aşağıdaydı. Saraybosna'ya giden yolları tutmuştu. Kanamayı durdurmak daha da önemliydi. Bak onu başardık enişte. Homurtu giderek yaklaşıyordu. Bir korna sesi duyduğunu sandı Burhan. Bip bip bip bip. Sanki bir gelişini müjdeliyordu onlara. Oğlunu sarsmamak için kımıldayamıyordu. Raif, inip baksana dedi. Raif de eniştesi gibi duyduğunun, ümit ettiğinin hayal olmasından korktuğu için kımıldayamamıştı yerinden. Burhan öyle söyleyince fırladı. Camdan bakınca Raif'in sevinçle ellerini kollarını salladığını gördü Burhan. Hayal görmemişti, bir cipti gelen. Demek Nimet'e başarmıştı. Oğlunu selamete götürecek bir şeyler ayarlamıştı. Saatine baktı, şaşırdı. Ona yüzyıllarca sürmüş gibi gelen zaman dilimi sadece birkaç saatti topu topu. Boşnakların tarihini bir baştan bir başa yaşarlarken ambulansın içinde yarım gün ancak geçmişti. Raif yokuş aşağı koşuyordu şimdi. Gözlerini yumdu, kımıldamadan bekledi. Az sonra Nusret'in sesini duydu. Komutanım diyordu. Başardık komutanım. Yenge Fiko'yu kolayca Hırvat tarafına geçirecek birini buldu. Şuradaki çantayı versene dedi Burhan. Ön koltukta duran çantayı işaret etti. Nusret'in uzattığı çantayı alıp oğlunun başının altına, kendi dizinin durduğu yere yerleştirdi. İndi ambulanstan. Cipteki yabancı da inmiş ona doğru geliyordu. Karşısındaki sivil giyimli, başı tıraşlı adama baktı. Bu yüzü bir yerlerden hatırlar gibiydi ama çıkaramıyordu. Dilerim geç kalmadım. Fiko'yu götürmeye geldim dedi adam, elini uzattı Burhan'a. Burhan, ben Stefan, hatırladınız mı beni? Burhan'ın adama uzattığı eli bu adı duyunca havada kaldı. Stefan, Stefan olamaz. Zagreb televizyonundan, Nimet Han'ın arkadaşı. Hani bizi tanıştırmıştı, ta Zagreb'ti. Kulakları uğulduyordu Burhan'ın, dizleri titriyordu. Oğlunun hayatı için pazarlık yapacağı şeytanı kendi değil miydi isteyen? Kendi o kadar istemişti ki gelmesini, gelmişti işte. Gelmiş, karşısında durmuş oğlunu ver diyordu. Burhan artık pazarlık yapmak istemiyordu şeytanla. Sadece öldürmek istiyordu onu. Herkes işini kaybederken kimindeki işinden niye atılmadığını sanıyorsun sen diyordu kaba bir ses. Karını beceren o Hırvat televizyoncunun torpili olmasaydı sen de çoktan bizim saflarımıza katılmıştın. Görürdük seni o zaman savaştan ve Hırvatları öldürmekten yana mısın değil misin? Sen şirketin ilişkileri mühendislik dehan yüzünden sürüyor sanıyordun değil mi? Burhan kulaklarını kapatıyordu eliyle ama yine de duyuyordu adamın sesini. Oysa adam yoktu. Adam yediği yumruktan bir tane daha yememek için kırılan burnu avuçlarının içinde çoktan kaçıp gitmişti. Ama hiç sesi durmadan yankılanıyordu Burhan'ın kulaklarında. Karını beceren o Hırvat torpili, karını beceren o Hırvat. Eli farkında olmadan belindeki tabancaya gitti. Enişte! Raif'in sesiyle kendine geldi. Nusret ve Raif şaşkınlık içinde ona bakıyorlardı. Yüzünden kan çekilmişti Burhan'ın. Ne var diyebildi. Ne istiyorsunuz? Çocuğu almaya geldim, Fiko'yu. Stap üzerinden Saraybosna'ya geçirecektim ama şimdi Raif'in dediğine göre zamanımız çok dar. Onu bir an evvel bizim tarafta tam teşekküllü bir hastaneye yetiştireceğim. Biraz acele etsek. Nereden çıktınız siz? Kim yolladı sizi? Bana Nimet haber yolladı. Benim her iki tarafa da geçiş belgelerim olduğu için. Şans eseri bulabildi beni Sonya. Yarım saat sonra arasaydı gitmiş olacaktım. Aslında çok önceden ayrılacaktım Saraybosna'dan. Sonra bir işim çıktı kaldım. Kısmet işte. Fiko'nun uykusunda inlediğini duydu Burhan. Oğlu 17 yaşındaydı. Yaşamalıydı. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Fiko'nun hayatı karşısında şeytana pazarlığa oturacaktı çaresiz. Evet, kısmet dedi. Her şeyin oluşumunda bir neden olduğuna inanırdı. Nimete'ye daha önce söylediği gibi mutlaka hesabı yanlışlıkla ona yazılmış bir günahı ödüyordu Burhan. Kaç saatte gideriz diye sordu. Sizi o tarafa geçiremem Burhan. Çocuğun girişi de tehlikeye düşer sonra. Ama hastanede onu doktorlara teslim eder etmez haber yollarım size. Beni sokamazsınız. Fiko'yu nasıl sokacaksınız sınırdan diye sordu Burhan. Söyledim ya, benim geçiş belgelerim var. Fiko ise daha çocuk sayılır. Oğlum veya yeğenim diyeceğim onun için. Üstelik ağır yaralı, acil bir durum var. Onu sokmayı başaracağıma eminim. İki adam ayakta karşı karşıya duruyorlardı. Burhan, önce karımı aldın, şimdi de oğlumu alıyorsun benden diye düşünüyordu. Dudaklarını öylesine sıkmıştı ki ince bir hançer andırıyordu ağzı. Birbirlerine kenetlediği dişleri acıyordu. Stefan tahmin ediyordu Burhan'ın aklından geçenleri. Burhan'ın yüz ifadesini gördüğü an bildiğini anlamıştı. Şu anda belindeki silahı çekip kendine doğrultsa onu vurabilirdi. Şakağında bir damar seyiriyordu Burhan'ın. Gözleri iki derin koyuydu. Renkleri solmuş, sadece acı kalmıştı yuvalarında. Koyu ve derin bir acı. Bosna'nın asırlardır biriken kini onun yüreğini yakıyordu ve onun gözlerinde yansıyordu. Bir kabana sıkışmıştı Burhan. Başka çözümü, başka kurtuluşu yoktu. Stefan'a oğlunu teslim edecekti çaresiz. Yeter ki Fiko dayanabilsin hastaneye kadar. Birkaç saniyelik bir zaman dilimi içinde Burhan bir 10 yaş daha ihtiyarladı. Hızla aktı seneler. Asırlar öncesinden gelen anılar ona çarptılar, sarsaladılar onu. Yüzyıllardır kah sarmaş dolaş yaşadıkları, kah birbirlerinin gözlerine oydukları komşu toprakların adamına baktı. Ne tuhaf! Çocuğunu kurtarmaya karar verdiği anda içini kavuran o kızgınlıktan, o yakıcı hırstan eser kalmamış gibiydi yüreğinde. Karşısındaki adamı çok uzun zamandır tanıyormuş gibi duyguya kapıldı. Oğlunun tek kurtuluş çaresi o olduğu için mi? Can verdiği bir hayatın sürmesine dair umudu şu anda sadece o mümkün kılabildiği için mi? Arkasını dönüp ambulansa yürüdü. Fiko yine sayıklıyordu uykusunda. Alnında fanilayı matarasındaki son damlalarla ıslatıp yeniden yerleştirdi başına, geri geldi. "Çocuğu sarsalamak istemiyorum, ambulans alır mısınız?" diye sordu. "Elbette," dedi Stefan. "Fiko'yu doktora teslim edince televizyona telefon edin. Biliyorsunuz o telefon çalışıyor," dedi Burhan. "İlaç çantasında fazla bir şey kalmadı ama gazlı bezler orada. Yolda kanama olursa yarının üstüne bastırırsınız." "Tamam. İlk yardım işlemlerini bilirim zaten. Ama gerim kalmayacak. Kestirmeden gideceğim ve hastaneye varır varmaz size hemen haber yollatacağım," dedi Stefan. Fiko'ya tam oğlum gibi diyecekken sustu. Daha fazla yaralamaya hakkı yoktu Burhan'ı. "Öz kardeşim gibi, en yakınım gibi bakacağım. Sakın merak etmeyin," dedi. Burhan ambulansa girdi yine. Oğlunun ateş gibi yanan elini avcuna aldı, yüreğine bastırdı. "Güle güle git sevgili oğlum, güle güle git. İyileş ve bize sağ salim dön," dedi. "Allah'a emanet ol." Dudaklarını değdirdi çocuğun solgun yüzüne. İndi ambulanstan, Stefan'ın önünde dikildi. Bu kez o uzattı elini önce. İki adam elleri birbirlerine kenetli kaldılar bir an. Aynı ırktan, kim bilir belki de aynı soydan geliyorlardı. Aynı yaşlarda, aynı boylardaydılar. Aynı kadını sevmişlerdi. Ataları aynı tanrıya ayrı yollardan ulaşmak istedikleri için biri Boşnak, diğeri Hırvat'tı. Bunu kendileri seçmemişlerdi. Savaşmayı ve kaderlerinde seçmedikleri gibi. Ve ambulanstaki çocuğu kurtarmanın dışında beklentileri yoktu yarınlar için. Yarınlar kurşun, havan topu ve bombaydı, kandı. Ama her ikisi de farkına bile varmadan daha güzel günleri bekliyorlardı. İnsanlar değişik inançlarla ve hırslarıyla ne kadar karıştırırlarsa karıştırsınlar, kana, acıya, şiddete bulaştırsınlar, bu muhteşem dünyayı yaşam bir umuttu sonuçta. Hiç bitmeyen bir umuttu. Sarsıla sarsıla giden ambulansta Fiko gözlerini açtı bir ara. Bir yabancının yanında Hırvat bölgesine doğru yol almakta olduğunu öğrenince yüreği sıkıştı. "Ben yabancı sayılmam Fiko," dedi Stefan. "Annenin çok yakın bir dostuyum, meslektaşıyım. Seni az sonra bir hastaneye ulaştıracağım. Sakın korkma. Pansumanın, tedavin yapıldıktan sonra, ateşin düştükten sonra kararını vereceksin. Evine veya İstanbul'daki akrabalarının yanına dönmek için." "İstanbul'da ne işim var?" dedi Fiko. "İyileşebilirsem Saraybosna'ya geri dönerim." "Savaş bitene kadar emniyet içinde yaşamak istersen. Neyse, hastaneden çıktığın zaman verirsin kararını." "Eğer yaşarsam." "Yaşayacaksın," dedi Stefan. Bir emir verir gibi kesindi ses tonu. Yattığı yerden sadece mavi göğü ve yol boyunca sıralanmış ağaçların yapraklarını görebiliyordu çocuk. "Sınıra çok var mı?" diye sordu. "15 dakika kadar sonra sınırdayız." Az daha gittiler. Hırvat bölgesini belirleyen barikatlara yaklaşınca yavaşladı Stefan. "Fiko, sen gözlerini kapat ve uyur gibi yap. Senin kendinde olmadığını söyleyeceğim polislere. Sakın beni yalancı çıkartma, değil mi?" Fiko son kez baktı yattığı yerden kendi yurdunun semalarındaki beyaz bulutlara. Sonra sımsıkı yumdu gözlerini. "Elveda benim güzel Bosna'm," dedi içinde. "Elveda doğduğum toprak, sevgili memleketim, sevgili ailem. Elveda." Bosna, kahraman, cefakar ve çileli Bosna bir evladını daha bekliyordu şimdi geri dönmesi için, umutla. Son söz. Nimeta'nın öyküsünün son bulduğu 1993 Mart'ından sonra Saraybosnalılar hava meydanının altına bir tünel kazmayı akıl ettiler. 1 metre 60 santim yüksekliğinde ve 760 metre boyunda olan bu tünel, çuvallarla patates ve yumurtanın sırtlarda iki büklüm taşınarak şehre sokulmasına imkan vererek açlıktan ölme noktasına gelmiş olan Boşnakların hayatını kurtardı. Tünel ayrıca hastaların ve yaralıların şehrin dışına çıkartılabilmelerini ve kenti ilaç sevkiyatına yaradığı gibi Saraybosna'nın durumunu incelemek için gelen yabancı politikacıların da şehre girip çıkabilmelerini mümkün kıldı. Boşnakların 5 Nisan 1992 yılında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlayan savaşı 26 Şubat 1996 yılına kadar sürdü. Saraybosna şehri tam 1395 gün kuşatma altında kaldı. 1600 gününü çocukların oluşturduğu 10.600 Boşnak hayatını yitirdikten sonra savaşan taraflara Dayton Anlaşması kabul ettirildi. Bu anlaşmaya göre Bosna Hersek'in %51'i Boşnak ve Hırvat Federasyonu'na, %49'u da Bosna sınırları içinde savaştan önce nüfusun ancak %34'ünü oluşturan Sırbistan'a bırakıldı. Boşnakların varlığını Balkanlardan, adını ansiklopedilerden silmek için 4 yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşanmış, müzeler, kütüphaneler, arşivler bombalanmıştır. Ama tarihin ve gerçeğin asla değişmeyeceğinin bir kanıtı olarak Boşnaklar amansız bir soykırımından sonra bile Bosna'daki 800 yıllık varlıklarını hala sürdürüyorlar. Kitabın sonu. 2 Ağustos 1999.